Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir bölü tr bölü adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli yeni seri sohbetimizin ilk bölümüyle beraberiz.
Bu sohbetimizde sizlere doğanın mucizeleri ve insanların tedavisindeki rolü, ayrıca bu alanın turizmdeki konumunu ele almaya çalışıp İran'ın da bu alandaki potansiyellerini sizlere tanıtmak istiyoruz.
Sağlık turizmi ve tedavi ya da medikal turizm, ülkelerin turizm alanındaki fırsatlarından ve potansiyellerinden biridir. İran'da doğal güzellikleri, dört mevsimli iklimsel özellikleri, ılıcaları ve kaplıcaları, maden suyu kaynakları ve benzeri doğal zenginlikleriyle bu alanda büyük kapasiteye sahiptir. Bu seri sohbetimizde özel olarak İran'ın turistik açıdan önemli olan kapasiteleri ve potansiyellerini ele alacağız.
Turizm son yıllarda yatırımcı alma konusunda farklı toplumlarda büyük gelişmeler yaşamış ve önemi iyice artmış alanlardan biridir. Bu büyüme ve gelişme o kadar önemlidir ki bu dalın endüstri olarak adlandırılmasına da yol açmıştır. Öyle bir endüstri dalı ki yatırım yapmak için farklı potansiyellere sahiptir.
Turizmin eğlence turizmi, ticaret turizmi, kültürel turizm, dini turizm, bilimsel turizm, sportif ve sağlık turizmi diye farklı dalları vardır. Sağlık turizmi de turizmin önemli alt bölümlerinden biri olarak bilinip önleyici, kondisyon turizmi ve tedavi turizmi diye alt grupları vardır. Tedavi turizminin alt dalları arasında ise doğa terapi, anormal tedaviler, tıbbi tedaviler, cerrahi, klinik tedaviler, teşhis, hastane tedavileri, geleneksel tıp, akupunktur, enerji terapi, yoga, meditasyon gibi dallarına değinmek mümkün.
Dünya Turizm Örgütü'nün tanımına esasen turisti yolculuk yapmak ve seyahat etmeyi teşvik eden hedeflerden biri de sağlığın ve kondisyonun korunmasıdır. Sağlık alanları ve komplekslerine seyahat edip maden suyu kaynakları, spa ve kaplıcaların bulunduğu bölgelere gitmek, monoton günlük hayatın gerilimlerinden kurtulmak ve tıbbi müdahale olmadan yeniden canlanmak için faydalıdır. Turistin belli bir fiziksel hastalığı olmadığı zaman yaptığı seyahatlerinde sağlık turizmi alanında olduğu söylenebilir.
Sağlık turizmi doğrultusundaki seyahat ise fiziksel ve zihinsel sağlığın korunması, iyileşmesi ve tekrar kazanılması için 24 saati aşkın ve 1 yıldan daha az bir süre süren seyahattir. Hayat tarzının değişmesi, nüfusun yaşlanması ve sağlık hizmetleri sisteminin gereksinimleri sağlık turizminin zuhurunun önemli etkenlerindendir. Bu etkenlerin toplamı ise sağlık turizmini halihazırda turizm türlerinin en gelişmeye yatkınlığı haline getirmiştir.
nedenlerden dolayı ülkeler de bu endüstri ve turizm dalını geliştirmeye odaklanmışlardır. Bu çerçevede ülkeler bu alanda planlamalar yapmışlardır. Belki de makine ve bilgisayar çağında insanın fit olma isteği, doğal kaynaklar ve vitamin ve mineraller alma isteği, acıları azaltma ve stres düzeylerini düşürme yönündeki talepleri, kaplıca, maden suyu veya bitkisel ilaçlardan yararlanma isteğini de iyice artırmış ve ilgi odağına yerleştirmiştir. Öyle ki her toplumsal kesim ve her gelir grubuna ait insanlar bile doğal tedaviye dayalı turizme ilgi göstermeye başlamışlardır.
Tedavi turizminde tıbbi müdahaleler temel sayılır. Müşteri ya da bir başka ifadeyle kronik veya ağır hastalıktan dolayı rahatsızlık yaşayan turist, kendi sorunlarını ve hastalığını tedavi etmek veya normal ve bilinen tıbbi yöntemlerden yararlanmak ya da bilimsel olmayan tecrübeyle denenmiş yöntemlere başvurmak için başka bir yere seyahat yapar. Ancak önleyici turizmde kişiler gidecekleri mekanda doğal imkanlardan yararlanmak için seyahat ederler.
Bu doğal imkanlar arasında uygun ve elverişli iklim, kaplıcalar, tedavi amaçlı çamur havuzları, zihinsel huzur verici alanlar ve benzerlerine değinmek mümkün. Bu gibi alanların insanı rahatlattığı ve sakinleştirdiği bilinmektedir. Gerçekte bu imkanlardan yararlanmak insanın hem ruhsal hem psikolojik hem de fiziksel olarak kendini yeniden ayağa kaldırmasına yol açıp sıradan faaliyetlerini devam ettirmek için ona gerekli enerjiyi aşılar. Bu imkanlardan yararlanan kişilerin belli bir hastalıkları veya rahatsızlıkları yoktur. Bu insanlar doğal imkanlardan yararlanarak gerçekte herhangi bir ruhsal veya fiziksel hastalığa ve rahatsızlığa yakalanma riskini düşürmek ve bu gibi durumları önlemek istiyorlar.
Doğa tedavi turizminde de turist doğal imkanlardan yararlanır. Ancak aradaki temel fark turistlerin özel bir hastalıklarının veya sorunlarının bulunmasıdır. Bu çerçevede bu alandaki turistler doğal durumlarını elde etmek ve fiziksel veya ruhsal hastalık durumundan kurtulmak için doğal mekanlara başvuruyorlar. Bu kişiler tedavi süreçlerini denetleyen ve planlamalarını yapan uzmanlar yardımıyla da bu seyahatlere çıkabilirler.
Cilt hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, ramatolojik ve adale sorunları yaşayanlar da genel olarak bu alanda yer alan insanlardır. Ayrıca cerrahiden geçen hastalar sağlıklarını tam olarak kazanmak için kaplıcalara, tuz göletlerine, çamur havuzlarına, güneş, kum ve benzeri havuzlara gidebilirler. Tabii bu süreç doktorların ve uzmanların denetimi altında olursa daha etkili olacaktır.
Demin de söylenenlerden yola çıkarak kaplıcaların yabancı turistlerin ilgi odağında yer aldığı aşikardır. Tabi kaplıcalar en çok da psoriasis adıyla bilinen sadaf hastalığının tedavisindeki rolleri ile tanınıyorlar. Ancak romatizma, sinirsel sorunlar, ortopedik, travmatoloji, kadın sorunları, cilt sorunları, böbrek hastalıkları ve psikolojik sorunlara da iyi gelmekte ve bu durumlara da merhem olmaktadır.
İran'ın sağlık turizmi alanlarındaki büyük kabiliyetler arasında ise su terapisi, kaplıca ve maden suyu alanlarına değinmek mümkün. İran'daki maden su ve kaplıca çalışmaları ve araştırmaları 1927 yılında başladı. Bir yıl sonra ise ilk kez Haras Karayolu'nda Ab Ali maden suyu kaynağı kullanıldı. 1974 yılında ise İran Jeoloji Örgütü İran maden suyu kaynaklarını araştırma ve sınıflandırmayı gündemine aldı ve yaklaşık 400 kadar maden suyu ve kaplıca kaynağını jeolojik, tektonik ve temel kaynaklar açısından araştırdı. Böylece İran genelinde birçok kaplıca ve maden suyu kaynağı turist alma hedefiyle tedavi amaçlı kullanılmaya başlandı.
Mineral sular ise içlerinde bulunan kimyasal maddelerden dolayı kükürtlü, sulfatlı, bikarbonatlı, kloritli, demirli ve radyoaktif olarak sınıflandırılmaktadırlar. Sulfurlu olarak da bilinen kükürtlü sular, örneğin İran'ın kuzeyindeki Tonekabon bölgesinde bulunan Sahteser mahallesindeki Sadat kaynağı gibi kaplıcalar, genelde solunum yolu, cilt ve romatizmal sorunların tedavisi için kullanılır. Sulfatlı sular ise sodyum ve magnezyum katyonları içerdiğinden dolayı vücudun atıklarının boşaltılmasında etkilidirler. Bu sular kloritli olmaları halinde klorosulfatlı sular olarak adlandırılıyorlar. Sakinleştirici, kaşınmayı önleyici özelliklere sahipler. İran'ın kuzeybatısında bulunan Serap kentindeki kaplıca, sulfat kaynaklı ve kaplıcaların örneklerinden biri sayılır.
Bikarbonatlı sular ise gazlı olduklarından dolayı vücudun dış bölümlerine iyi gelmektedir. Bu sular idrarı artırıp nabzı düşürür ve damarların açılmasına yol açar. Kazmin eyaleti Harakan kaynakları, karbonatlı ve Erdebil eyaletindeki Sarayın bölgesindeki kaplıcalar ise bikarbonatlı suların bir diğer örneği sayılabilir. Klorürlü sular da hem iç organlar hem de dış organların tedavisi için kullanılır. Romatizma, raşitizm veya lokal sorunlar için kullanılabilir. Klorürlü sularda yıkanmak dış damarların açılmasına da yol açar. Bu da solunum yolu sorunlarına iyi gelir. Bu sular ayrıca tetikleyici, idrar artırıcı ve sakinleştirici olup sindirim sistemine de yardımcı olur.
Demir zengini sular ise farklı düzeylerde demir oranına sahip olup hemoglobin ve al yuvarlarının artmasına neden olup anemi ve sindirim sistemi ayrıca gelişme sorunları tedavisinde kullanılır. Abali ve larican kaplıcaları ise demirli suların tanınmış örneklerindendir. Son olarak da radyoaktif sular özellikle de radon gazı içeren sular olup dokuları daha aktif hale getirirler. Çoğunlukla da romatizmal, eklem ve sinirsel sorunların tedavisi için kullanılırlar. Bu sular ayrıca cilt hastalıklarının tedavisinde ve kimi kadın hastalıklarında da etkilidirler. İran'ın kuzeyinde bulunan Ramser, Absiyah kaynağı ve Erdebil'in çoğu kaplıcaları bu gruba yerleştirilmektedir.
Yıllık olarak yaklaşık 45 milyon turist dünya genelinde kaplıcalardan hastalıklarını tedavi etmek için yararlanırlar. İran'da sağlık turizmi özellikle de doğal tedavi turizmi alanında büyük kapasitelere sahiptir. İran Jeoloji Örgütü ise kimyasal analizini yaparak yaklaşık 369 kadar maden suyu ve kaplıca kaynağını tanıtmıştır. Bu arada Batı Azerbaycan eyaleti 49, Erdebil eyaleti ve Mazenderan'da 42'şer kaynakları ile önde gelen bölgelerdir. İran'ın maden suları ise tedavi ve ekoturizm kullanımlı kaynaklar olarak İran'ın farklı noktalarında bulunmaktadırlar. Böylece İran'ın birçok eyaletinde bu kaynaklara rastlamak mümkün.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 83. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlere kısaca varlığının sonu olmayan, ebedi olan El-Baki mübarek ismi üzerinde duracağız.
Değerli dinleyiciler, hatırlanacağı üzere Esmaül Hüsna'nın Yüce Allah'ı tanımanın en iyi ve en temel yollardan biri olduğunu ve ona kulluk ve ibadet etme yoluna ayak basmanın en seçkin yöntemlerinden olduğunu belirttik. Yüce Allah'ın azamet ve menzileti ise bu mübarek isimler ile aşikar oluyor. İnsan Esmaül Hüsna'yı tanıma ve algılama sayesinde mutlak hakimiyet ve mülkiyetin sadece ve sadece Allah'ın mukaddes zatına has olduğunu anlıyor ve bu dirayet insana varlık dünyasında kendi konumunu anlamasına yardımcı olurken, onu Cenab-ı Hakk'a karşı içten huşu ve huzuya mecbur kılıyor. İşte insana kendi yaradanını tanıması için yardımcı olan bu kutsal isimlerden biri de El-Baki'dir.
Sözlükte sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan geleceğe doğru sürüp gitmek anlamındaki beka kökünden türeyen ve Esmaül Hüsna'dan biri olan ve gelecekte varlığının sona ermesi düşünülemeyen anlamına gelen El-Baki, Allah'tan başka her şeyin gelip geçici olduğu anlamını ifade eden faninin zıttıdır. Baki, sözlükte sonu olmayan, ölümsüz ve ebedi olandır. Bu isim Allah'ın isimlerinden biri olarak ölümün asla onda etkili olmayan demektir. Baki olan Allah ayrıca ezeli ve ebedidir ve varlığı süreli ve daimidir. Onun hiçbir sonu olmazken var olmaması ise asla söz konusu değildir. Baki başkalarına beka verirken her baki ve varlığa sahip olan ise varlığını ve sürekliliğini ise baki olan Allah'tan alır ve ona mutlak anlamda ihtiyacı vardır.
Yüce Allah Taha suresi 73. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah daha hayırlıdır ve daha sürekli baki olandır. Yine Şura suresi 36. ayetinde şöyle okuyoruz. Allah katında bulunanlar ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Görünüşe göre bu ayetlerdeki ebka, bakinin sözcük anlamını gösteriyor ve bu ismin hakiki ve mutlak işlevinin sadece ve sadece Allah'a ait olduğunu vurguluyor. Başka bir ifadeyle Allah'ın baki ve sürekli olması ise hiçbir şarta bağlı değildir. O her zaman var olmuştur ve tüm dünyanın yok olmasından sonra da var olacaktır ve onun varlığı için hiçbir son düşünülemez.
Yüce Allah ayrıca Rahman suresinin 26 ve 28. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu mübarek ayetlerin yüzeysel anlamından küllü şeyin hiçbir helak veya sonu olmayan Allah'tan başka tüm canlıları kapsadığı anlaşılıyor.
Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai dünyaca tanınan El-Mizan kitabında bu ayetler hakkında şöyle yazıyor. Bu fena canlılar ilahi nimetlerin bir parçasıdır. Zira dünya aleminden Allah'a doğru bir intikalden başka bir şey değildir. Bu yüzden Allah bu ayetlerde bunu kendi nimetlerinden sayıyor. Allame Tabatabai'ye göre Vecdullah ise Esma-ül Hüsna'dandır. Zira her şey kendi boyutları ve yüzüyle başkaları ile yüzleşiyor. Allah ve mahluk arasındaki aracı da onun Esma-ül Hüsna'sıdır ve Allah bu isimler yolu ile dünyayı idare ediyor ve halk da Esma-ül Hüsna vasıtasıyla onu tanıyor ve onu çağırıyor.
Yüce Allah Nahl suresinin 96. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Mümin insan baki olan Yüce Allah'ı ölümlü olan diğer mabutlar ve tanrılar ile kıyaslayınca kulluk etmenin ancak Yüce Allah'a yakıştığını anlar. Zira insanın feryadına yetişen ve mabudu ise her zaman baki olması gerekiyor ki her zaman ve tüm anlarda insanın çıkarlarından zarar ve ziyanı uzaklaştırabilsin. Müvahhid insan Hazreti İbrahim aleyhisselamı model olarak seçer ve onun gibi baki olan Allah'ı arar ve onun gibi ben sönenleri sevmiyorum ve değişenler zeval ve fena bulanlara tapmıyorum der.
Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinden biri de bakiyat-ı salihattır. İnsanlara beka aleminde sevap kazandıran ve de Allah nezdinde büyük değer ve önem sahibi olan salih amelleri mükafata ulaşmak için en iyi yol olana bakiyat-ı salihat adı verilir. Yüce Allah iki ayette bu terimi açıkça kullanıyor. Nitekim Kehf suresinin 46. ayetinde şöyle okuyoruz. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Mal ve evlat bu dünyada insanı süsleyen şeylerdir ve insanın kalbi her zaman onlara yönelir ve arzu ve isteklerini onların ekseninde oluşur. Fakat bunlar insanın beklediği yararlar ve arzularını karşılayamaz. Halbuki Allah nezdinde insanın salih amelleri korunuyor ve baki kalıyor.
Yüce Allah ayrıca Meryem suresinin 76. ayetinde ise şöyle buyurur. Ve Allah hidayete erenlerin hidayetini artırdıkça artırır. Ve ebedi kalacak iyi işler Rabbinin katında sevap bakımından da sonuç bakımından da daha hayırlıdır. Hepimizin bildiği gibi bu dünyadaki tüm mal varlıkları ve zevkleri yok olur. Öyleyse bu dünyadaki en akıllıca çalışma, fani olan her şeyi baki olmaya çevirmektir. Belki de en iyisi insanın elinden geldiği kadar Allah yolunda fedakarlık yapmasıdır. Bu Allah yolunda yapılan fedakarlık aslında kemal ve saadete ulaşmak için harcaması gereken şeydir. Zira beka, feyzi, gelişme ve bereket dünyası olan Allah nezdinde iyi olan her şey an be an daha da artar.
Tabii ki faniyi bakiye çevirmek sadece sadaka vermek, hayır işlerde bulunmak, cömert olmakla sınırlı değildir. Bir insan hak işlerine baş koyar ve bunu en samimi duygular ve işten yapar. Maşuk yolundan ayrılmamak ve onun rızasından başka yapmazsa tüm işlere baki olur. Allah kulları arasında Esmaül Hüsna'dan baki ismi şerifi ancak kulluğu sürekli, kesintisiz ve kalıcı olan tüm işleri Allah'a bırakan kullarda tecelli eder. Böyle biri Allah'ın kendisini beka için yarattığını bilir. Her şeyi Hakk'ın ta kendisi görür ve Hak gözüyle bakar. Hak kulağı ile duyar. Hak diliyle konuşur ve tek kelimeyle Cenab-ı Hak onun yerine oturur ve bütün varlığı hakikat şanı ile dolar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsude.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir adresinden de programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi de iletebileceğini hatırlatmak istiyoruz.
Bugün de sizlerle güzel ve anlamlı bir dua ile vedalaşmak istiyoruz. Allah'ım, sen bakisin, diğerleri fani. Sen yücesin, yeganesin, kimseye ihtiyacın yok ve herkes sana muhtaç. Allah'ım, varlığımızın gerçeğini bize göster ki, onu iyi tanıyalım ve bize dünyanın hakikatini göster ki, yalnızca sana doğru adım atalım. Allah'ım, bize ebediyetin bekası yardımı ile yardım et ki, nimet verdiğin nebiler ve sadıklar ve şehitler ve salihlerle birlikte saadete erelim. Gerçekten sen her şeye kadirsin.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sağlık Turizmi.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizmi isimli dizi sohbetimizin 13. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde İran'ın başkenti Tahran'daki Behman Hastanesi ile ilgili konuşmak istiyoruz.
200 yılı aşkın bir süredir Tahran kenti İran'ın başkenti olarak seçilmiştir. Kaçarların kurucusu Ağa Muhammed Han Kaçar, 1786 yılında Tahran'ı başkent olarak seçmesinden günümüze dek Tahran, İran'ın iktisadi ve siyasi başkenti sayılıp uzun yılların ardından gelişmiş, öncü, modern ve güzel bir mega kente dönüşmüştür. Bu şehir tarihi ve eski binaları ve mekanların yanı sıra modernliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başarmıştır. Bunlar arasında doğal cazip noktalardan biri de Doğa Köprüsü'dür.
Doğa Köprüsü 300 metre uzunluğunda, 40 metre yükseklikte yapılan 3 katlı bir yapıdır. Sadece yayaların yürüyebileceğine açık olan bu köprü, Tahran'ın Abbasabad bölgesinde modernist otoyolun üzerinde yapılmıştır. Tabiat Köprüsü, Talegani ve Ab ve Ateş parklarını birbirine bağlamaktadır. Bu köprünün özel ışıklandırması ve eşsiz özellikleri birçok insanı kendine çekmektedir. Bu köprü üzerinde birkaç kafe ve restoranda bulunmaktadır. Bu mekanlar turistlerin dinlenme ve karınlarını doyurduğu uğrak noktalardandır. Tabiat Köprüsü, ülkedeki ilk araba geçmeyen köprü olarak Batı Asya bölgesinin de en büyük araba geçmeyen köprüsü unvanını kazanmıştır.
İran'ın çarpan kalbi Tahran birçok yabancı turist tarafından da ilgi odağında yer alıyor. Bu çerçevede ise en fazla sağlık turisti kendine çekme konusunda Tahran ilk sıraya yerleşmektedir. Gerçekte Tahran'ın İran'daki sağlık turizminin en uğrak noktası olduğu söylenebilir. İran 2019 yolculuk riski haritası uluslararası güvenlik göstergeleri bakımından İngiltere, Kanada, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerle aynı düzeyde. Bu yolculuk riski haritası Uluslararası Dünya Risk Enstitüsü tarafından hazırlanır. Bu enstitü farklı ülkeleri olan yolculuk riskini belirler. Bu çerçevede ülkelerdeki şiddetin düzeyi, terörizm, savaş, toplumsal kaoslar, suçlar, cinayetler ve benzeri etkenler göz önünde bulundurulur. Bu haritanın hazırlanışında ayrıca taşımacılık altyapısı, endüstriyel ilişkiler düzeyi, güvenlik, acil sağlık hizmetleri ve doğal afetler karşısındaki duyarlılık da göz önünde bulundurulur.
İran'a yolculuk riskinin Avrupa ülkelerinin düzeyinde olmasından dolayı tüm turistler, ekoturizmden sağlık turizmine kadar tüm alanlarda İran'a yolculuk yapabilirler. Sohbetimizin devamında Tahran'da bulunan tanınmış ve önde gelen hastanelerden biri Behman Hastanesi'ni sizlere tanıtacağız.
Behman Hastanesi Tahran'ın batısında İran Zemin Caddesi'nde bulunmaktadır. Bu hastanenin yapımı 2006 yılında son bulmuştur. Hastane bir yıl sonra ise hizmete girmiştir. Behman Hastanesi iç mimari ve dış cephe bakımından Tahran'ın en güzel hastanelerinden sayılır. 18 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen 200 yataklı Behman Hastanesi 4 katlı olup farklı tedavi ve idari bölümlere sahiptir.
Behman Hastanesi genel hizmetler veren bir hastane olup özel sektör tarafından yönetilmektedir. Bu hastane 11 yıllık hizmeti boyunca Tahran'ın kuzeybatı bölgesinde sağlık kutbu ve markası olarak tanınmıştır. Bu çerçevede hastane halk arasında popüler bir hastanedir. Bu hastane şimdiye kadar İran Sağlık Bakanlığı'ndan 1. derece akreditasyon sertifikasını almayı da başarmıştır. Behman Hastanesi'nin çocuk ve kadın hastalıkları alanında çok aktif olduğu ve normal doğumu yaygınlaştırma alanında üstün konum plaketini kazandığı söylenmelidir. Bu hastane ayrıca çocuk dostu hastanelerden biri sayılır.
Behman Hastanesi klinik, laboratuvar, klinik, yatış bölümü, özel bakım ünitesi, cerrahi odası, eczane ve diğer bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümlerin her biri en iyi imkanlar ve donanımlarla hastalara hizmet vermektedir. Örneğin hastanenin kalp özel bakım ünitesi 2 bölüm halinde faaliyet yürütüp toplamda 25 yatağı ile acil durumu olan kalp sorunu yaşayan hastalara hizmet vermektedir. Ayrıca anjiyografi veya anjiyoplasti yapan hastalar da bu bölüme götürülüyorlar. Bu bölüm özel bir denetleme sistemine sahip. Burada monitörlerin her biri merkez sisteme bağlı olarak çalışıyor.
Bahman Hastanesi'nin cerrahi bölümü genel ve kalp ameliyatı cerrahileri odasından oluşur. Hastanenin 8 genel cerrahiler odaları en gelişmiş donanımlarla donatılmıştır. Bu odalarda genel cerrahiler, kadın, ortopedi, kulak, burun, boğaz, beyin ve sinir, laparoskopi ve estetik alanlarındaki ameliyatlar yapılır. Bahman Hastanesi'nin 400 metrekarelik bir alanda kurulan kalp ameliyatı için ayrılan 4 odada ise tanınmış isimler kalp ve damar ameliyatlarını gerçekleştirmektedirler.
Behmen Hastanesi, uluslararası hastalara da hizmetler vermektedir. Bu çerçevede hastane, İran Sağlık Bakanlığı'ndan Uluslararası Hastalar Departmanı'yı koruma belgesini de almış ve bu alanda da en iyi hizmetleri vermeye çalışmaktadır. Asya ve Avrupa ülkelerinden bu hastaneye gelen hastalar tedavi görmektedirler. Uluslararası Hastalar Departmanı, hastanenin zemin katında bulunmaktadır. Bundan dolayı yabancı hastalar, hastaneye girer girmez zorluk çekmeden bu bölüme başvurup hasta kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
Değerli dinleyiciler, şimdi de sizleri Bahman Hastanesi ile daha fazla tanıştırmak için Bahman Hastanesi Kalp Cerrahısı Doktor Kamran Babazade ile yapılan mülakatı dinlemeye davet ediyoruz.
Bu selam, Doktor Kamran Babazade hastanem cerrahı.
Ben Doktor Kamran Babazade, Behmen Hastanesi'nin kalp cerrahlarındanım. İlk olarak bu bölümde yaptığım faaliyet ve üstlendiğim sorumluluk gereği hastanenin üst düzey ve kaliteli hizmet verdiğini ve 10 yıl hizmet boyunca kalp ameliyatlarının başarısızlık oranının çok az olduğunu söylemem gerekir. Bilindiği gibi kalp cerrahilerinde hastanın kaybedilmesi oranı yüksek. Ancak bu hastanede bu oranın çok daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Bu da bu hastanede kalp cerrahi alandaki hizmetlerin ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Neredeyse dünyanın dört bir yanında verilen kalp cerrahi alandaki hizmetlerin tamamı burada da verilmektedir. Daha fazla açıklamak istersen bu hastanede kalp damarlarının nakli, kalp kapakçalarının onarımı veya değiştirmesi, değiştirilmeden veya onarılmadan tedavi hizmetlerinin burada verildiğini söylemem gerekir. Dünyada tedavi hizmetlerinin titizlikle yapıldığı hastanelerden biriyiz. Bu ise bu hastanenin ne denli tecrübeli olduğunu, gelişmiş araçlar ve donanımlardan yararlandığını gösteriyor. Bu alanda ben de katkı sağlama şansı bulmuş birisiyim.
Değerli dinleyiciler, Doktor Babazade'nin Behmen Hastanesi'nin kalp hastalıkları ve cerrahiler alanındaki sözlerini dinlediniz. Siz değerli dinleyicilerimiz de Behmen Hastanesi'nin uluslararası departmanı ile irtibata geçmek için 0-98-21-82-49-99 0 numarasını arayıp daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bir diğer yandan da bahmanhospital.ir/english/internet sitesini başvurup buna ilaveten info@bahmanhospital.ir e-posta adresine de sorularınızı yöneltebilirsiniz.
Değerli dinleyicilerimiz, Sağlık Turizmi isimli dizi sohbetimizin 13. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 34. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Mısır'da Kur'an radyosunun açılması üzerinden henüz 3 ay geçmişti. Mısır halkı Üstad Muhammed Rafet'in tilavetlerini radyodan dinleyerek coşuyordu. Bu insanlardan biri de Mısır'ın Dehliye eyaletindeki Mit Gamer şehrinde Dantit köyünde Kur'an-ı Kerim'i okumayı seven bir ailede dünyaya gelen Ahmet Şebib'di. Ahmet Şebib, Kur'an-ı Kerim ve bu semavi kitabın karelerinin hayranıydı. Ve Üstad Muhammed Rafet'in radyodan yayınlanan eşsiz tilavetlerini dinledikçe Kur'an-ı Kerim'e olan hayranlığı daha da artmıştı. Ahmet Şebib, Allah-u Teala ile bir ahit bağlayarak 3 ay sonra doğacak bebeği erkek olduğu takdirde adını Muhammed koyacağını ve onu Kur'an'ı ve dini talim ve terbiyenin altında yetiştireceği üzerine yemin etti.
Böylece Ahmet Şebib 25 Ağustos 1934'te doğan erkek bebeğine Muhammed adını koydu ve onu ta çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için teşvik etti. Muhammed Ahmet Şebib ilerleyen yıllarda Mısır'ın en seçkin karilerinden biri oldu. Ve hazin sesi ve emsalsiz tilavetleri birçok insanın kalbini Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetleriyle aydınlattı.
Muhammed Şebib 2 yaşındayken tedavisi mümkün olmadığı söylenen bir hastalığa yakalandı. Öyle ki hekimler Muhammed'in hayatından umudunu kesti. Babası Ahmet Şebib ise o zorlu anlarda çocuğunun hayatta kalması için bu hastalıktan kurtulduğu takdirde onu Kur'an-ı Kerim'e adayacağı adağında bulundu. Bu adağın üzerine Muhammed Şebib'in sağlığı Yüce Allah'ın inayetiyle iyileşmeye başladı ve ilahi inayetle şifa buldu. Babası Ahmet Şebib ise adağını eda etmek üzere Muhammed'i henüz 4 yaşındayken Kur'an-ı Kerim hafızı olması için o dönemin ünlü üstadlarından biri olan Şeyh Tevfik İbrahim'in mektebine yazdırdı.
Muhammed Şebib çocukluk çağında Kur'an-ı Kerim'in hafızı olmaktan başka hocasının tavsiyeleriyle Üstad Muhammed Rafet'in tilavetlerini taklit etmeye başladı. Muhammed Şebib oldukça güzel, güçlü, aynı zamanda hazin bir sese sahipti. Ve Üstad Rafet'i taklit ederek yaptığı tilavetleri ailesi ve halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyordu. Ailesi ve halkın bu ilgisi ve teşvikleri Muhammed Şebib'i Kur'an-ı Kerim tilavet alanında daha çok çaba harcamasına vesile oldu. Muhammed Şebib daha sonraları da Abdülfettah Şaşai, Mustafa İsmail ve Mahmud Ali Bena gibi üstadları da taklit etmeye başladı ve zamanla güçlü bir kari oldu ve çeşitli merasimlere davet edildi.
Bye. Muhammed Şebib 23 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim kıraati özel okuluna katıldı. Ve o yaşlarda Mansure bölgesinde Üstad Abdülfettah Şaşai huzurunda düzenlenen bir merasimde çok güzel bir tilavet gerçekleştirdi ve Üstad Şaşai'nin teşvikiyle karşılaştı.
Ancak Muhammed Şebib'in Mısır radyosuna girmesine ilginç bir olay sebebiyet verdi. Muhammed Şebib 1964 yılında, yani yaklaşık 30 yaşındayken, Mısır radyosunun dönem başkanı Ali Hamden'in dedesinin yas merasimine katıldı ve orada çok güzel bir tilavet gerçekleştirdi. Muhammed Şebib'in o merasimde gerçekleştirdiği güzel tilaveti Ali Hamdi ve mecliste bulunan radyo çalışanlarını hayran bıraktı. Böylece kısa bir süre sonra Muhammed Şebib radyonun jüri heyeti tarafından değerlendirilmek üzere bir davetiye aldı. Muhammed Şebib Mısır radyosunun jürisi tarafından tilavet mahareti değerlendirildi ve o tarihten sonra genç kariden çok güzel tilavetler Mısır radyosundan yayınlandı.
Genç kari Muhammed Şebib, bundan sonra Muhammed İslami, Şeyh Benna, Abdülbasit Abdüssamed, Kamil Yusuf Behdimi, Muhammed Sıddık Menşavi ve Şeyh Ebul Aynen Şahişa gibi çok ünlü karilerin yanında Mısır radyosunda tilavet etmeye başladı. Böylece ünü her geçen gün daha da arttı. Şeyh Şebib'in Kur'an-ı Kerim tilavetinde lahnı çok hazin ve halkın kulağına çok hoş gelen bir ilhandı ve sesi Kur'an-ı Kerim ayetlerini yansıtan bir ayna gibiydi.
Muhammed Şebib Mısır radyosunda tilavet etmeye başladıktan sonra büyük üne kavuştu ve başka kariler de onu hayranlıkla duymaya ve Şeyh Şebib'den güzel ses sahibi kari olarak söz etmeye başladı. Muhammed Şebib Ramazan ayında İhya gecelerinde tilavet etmek üzere 1982 yılında Katar'a, 1986 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 1987 yılında Gabon Cumhuriyeti'ne ve yine 1994 yılında Filistin Özerk Teşkilat dönem başkanı Yasir Arafat'ın daveti üzerine Kudüs'e gitti ve o dönemde Mescid-i Aksa'da Kur'an-ı Kerim tilavet eden ilk kari oldu.
Şeyh Muhammed Şebib İran'a da bir ziyaret gerçekleştirdi ve İran'ın Kur'an radyosu ile güzel bir görüşme gerçekleştirdi. Şeyh Şebib bu görüşmede Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kavramlar hakkında çok güzel noktaları anlatarak şöyle dedi. Kur'an-ı Kerim kavramlarını bilmeli ve bu kavramlar kalbini etkilemeli ve böylece bu etkiyi dinleyenlere intikal ettirebilmelidir.
Şeyh Muhammed Şebib'in en güzel tilavetlerinden biri Tahrim suresinin tilavetidir. Uluslararası Kur'an-ı Kerim karilerinden Muhammed Rıza Purzergeri Şeyh Şebib'in Tahrim suresinin tilaveti hakkında şöyle diyor. Tahrim suresinin tilaveti Şeyh Muhammed Şebib'in en güzel tilavetlerinden biridir. Mısırlı güçlü karenin sesi geliş sesleri içeren bir sestir ve meraklıları ses ve elhan özellikleri sayesinde onu rahatça taklit edebilir. Özellikle biz Asya halkı sesimiz çok güçlü olmayabilir. Ama Üstad Şebib'in ses ve elhanında var olan özellikleri taklit ederek tilavetimizi geliştirebiliriz.
Şeyh Muhammed Şebib bir ömür boyu Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek ve ilahi ayetlerle haşır neşir olmanın ardından 2012 yılında ve 78 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ruhu şad olsun.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bildiğiniz üzere bizi parsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim Peygamberimiz! Biz seninle biat edenleri, Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. Gürgenç Sağlık Merkezi Harezm'de, İran'ın muhtelif şehirlerinde, hatta diğer ülkelerde bile çok ünlüydü. Bu sağlık merkezi Hicri Kameri 4. yüzyılın sonlarında, yani Avrupa'da tam anlamıyla hastanelerin bulunmadığı bir dönemde kurulmuştur. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim İbni Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İbn-i Sina, memleketi Buhara'yı terk etmek mecburiyetinde kaldığı dönemde yaklaşık 22 yaşındaydı ve Gazneli Mahmud'un zulmünden Harezm hükümdarına sığınmıştı. O, Haremşah sarayına giderek ilim ve bilim dostluğuyla bilinen Gürgenç hükümdarının yoğun ilgisi ve desteğiyle karşılandı. Hükümdarın emri üzerine onun şanına yakışan bir ev ve geçimini sağlayabilmesi için bir maaş belirlendi. Harizmşah'ın sarayında pek çok alim ve bilim adamı, büyük üstadlar ve bilginlerden faydalanabilmek için Horasan'ın uzak yakın yerlerinden Harizmşah Krallığı'nın başkenti Gürgenç'e gelmişlerdi. Öte yandan sarayın seçkin nefis kütüphanesi, bazı hattatların toplanıp önemli noktaları not aldıkları merkez olmuştu.
Onlar yurt içi ve yurt dışından sürekli kitapların çoğaltılması ve not alınması yönünde siparişler alıyorlardı. Hicri kameri 5. yüzyılın başlarında Harizmşahların başkenti dünyanın en büyük bilim merkezlerinden biri olup burada ticaret gelişmiş, çeşitli bilim dallarından sanayiciler ve profesörler komşu ülkelerden hatta çok uzak yerlerden bu topraklara seyahat etmişlerdi. Bazı ünlü doktorlar da bu şehirde toplanmış, çoğu zaman ülke içinden ve dışından tedavisi mümkün olmayan hastalar buraya getirilerek tedavi ediliyordu. Bazen bu şehrin doktorları yüksek maliyetlerle hastaların tedavisi için başka şehirlere davet ediliyordu. Gürgenç sağlık merkezleri Harizm'in her yerinde bulunmaktaydı. Bu sağlık merkezlerinin ünü İran'ın muhtelif şehirleri ve diğer ülkelere bile ulaşmıştı. Bu sağlık merkezi Hicri kameri 4. yüzyılın sonlarında, yani Avrupa'da tam anlamıyla hastanelerin bulunmadığı bir dönemde kurulmuştur. Hükümdar Me'mun Muhammed Harizmşah'ın emriyle yaptırılan ve Mamuni Hastanesi olarak da anılan bu hastanede başkentin önde gelen doktorlarından bir grup tedavi ve tıp kursları veriyordu. Hastane şehrin kuzeydoğusunda yer alıyordu ve 4 hektarlık geniş bir bahçe ile birkaç ayrı ve birbirinden bağımsız tek katlı bina bu hastanenin farklı bölümlerini oluşturuyordu. Bahçenin doğu ve batı taraflarında hastane binaları inşa edilmiş, aralarında muhtelif rengarenk çiçeklerle dolu bahçeler bulunmaktaydı. Tüm hasta odalarının camları bahçe ve manzaraya doğru ayarlanmıştı. Hastaların ve hasta yakınlarının dinlenebilmesi için ağaçların gölgesine çok sayıda bank yerleştirilmişti. Hastanenin doğu tarafı erkek hastalar, karşı tarafı ise kadın hastalar için ayrılmıştı. Hastanenin tüm çalışanları ve hizmetlileri temizliği sağlamak için uzun beyaz elbiseler giymiş, sessiz bir şekilde hastanenin içinde dolaşıyorlardı. Hastanede her şey yolundaydı. Fakat size bahsetmek istediğim o gün diğer günlerden çok farklıydı. Zira o gün tıp tarihinde ilk kez hastalardan birine yeni bir test yapılacaktı. O gün hastanenin danışma salonunda birçok dahiliye doktoru, cerrah ile staj yapan çok sayıda tıp öğrencisi yuvarlak bir masanın etrafında toplanmışlardı. Masanın üzerinde garip bir cihaz vardı. Hiç kimse bugüne kadar böyle bir şey görmemişti. Altında su deposu bulunan, kuş kafesine benzeyen metal A kap ve ince bir metal tabaka depoyu büyük ve küçük iki parçaya böldü. Bu depo yarım metre yüksekliğe kadar temiz suyla dolduruldu. Bu su deposunun 4 yanından bazı ince metal teller suyun yüzeyine ulaşarak uçları birbirine bağlandı. Tellerin bağlantı noktası dairesel bir halka olup bu halkaya baston gibi dar bir demir çubuk bağlanıyordu. Orada hazır bulunan tüm doktorlar ve öğrenciler büyük bir şaşkınlık ve merakla bu cihaza bakıyor fakat hiçbir şey anlamıyorlardı. O sırada oradaki öğrencilerden biri şöyle dedi. Gerçekten de üstadın tüm çalışmaları ve tedavi yöntemleri çok tuhaf. Ben bu cihazdan hiçbir şey anlamadım. Tam o sırada üstadın sesi duyuldu. Hayır arkadaşlar, hayır. Ben büyü ve sihirbazlık yapmıyorum. Bugün siz sevgili dostlarımın huzurunda doğanın harika güçlerinden birinin bir hastanın sinir zayıflığı ve kas spazmlarının tedavisinde etkisini test etmek istiyorum. Fırtınalar ve şimşekler sırasında aniden yanıp sönen ateşli ışınları hepiniz görmüşsünüzdür. Bu doğanın tuhaf güçlerinden biridir. Eğer insana verilirse ve insan toplumunun refahı için kullanılırsa, bugün var olan birçok hastalık, zararlar ve felaketler artık olmayacaktı. Hepiniz hükümdarın kendisine ilgi gösterdiği, aynı zamanda Harizm ordusunun önde gelen komutanlarından birinin attan düşerek sinirlerinin şiddetli bir darbe aldığını, bu darbe sonucu kas sorunu yaşadığı ve neredeyse felç olduğunu duymuşsunuzdur. Tedavi için bu doğal güçten yardım alabilmek için benim isteğim üzerine sinirlerini güçlendirecek ve tedavi edilebilecek böyle bir cihaz hazırladılar. Bu sırada oradaki hekimlerden biri şöyle sordu. Üstad, bu gücü nasıl ve ne şekilde elde edeceksiniz? Bu hasta fırtına ve şimşek oluncaya değin beklenmesi mi gerekecek? Bu sözlerin üzerine üstad gülerek şöyle dedi. Hayır dostum, hayır. Bunun için fırtınanın meydana gelmesine gerek yok. Ben bu gücü bir hayvandan alarak yapmak istiyorum. Evet, bu sözleri duyan insanların şaşkınlıkları daha da arttı. Herkes birbirine öylece baka kalmışlardı. Toplantıya tuhaf bir sessizlik hakim olmuş, insanlar büyük bir hayret ve şaşkınlıkla bakınıyorlardı. Bu Ali her zamanki cesaretiyle bu sessizliği bozup şöyle dedi. Hint okyanusunda elektrikli balık olarak bilinen tuhaf bir balık bulunmaktadır. Bu balık avını avlamak için yıldırıma benzer bir kuvvet kullanır. Ve doğanın kendisine verdiği ışınlarla avının önce hareket etmesini durdurur, sonra onu yakalar. Bu hasta komutanı tedavi etmek için ben elektrikli balıktan faydalanmak istiyorum. Bu hastanenin müdürü olan Emir Sahri'den bu balıkların bir kısmının okyanustan canlı olarak getirilmesini istemiştim. Onlar da bu isteğimi yerine getirdiler. Şimdi gördüğünüz gibi cihaz bu balıkların tuhaf gücünü absorbe etmeye, içine çekmeye yöneliktir ve elbette suyun yanı sıra çoğu metalin de bu doğal gücü yönlendirme gücüne sahip olduğunu biliyorsunuz. Orada bulunan insanlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Sonra üstadın isteği üzerine su ve balık içeren kap, içinde balık yemlerinin bulunduğu daha küçük bir kapalı kapla birlikte salona getirildi. Öğrenciler, dahi üstadları bu Ali'nin etrafına toplanmışlardı. Hizmetçilerden ikisi önce masadan kafes şeklindeki tel kabı alıp yere koydular. Ardından bir hafta boyunca aç bıraktıkları 6 elektrik balığını alıp küçük su deposunun içine koydular. Balıklar büyük bir hızla yüzüyor ve hareket ediyordu. Bu sırada 40 yaşlarında uzun beyaz elbiseli bir adam, iki hastane çalışanının kollarına yaslanmış bir vaziyette zorlukla yürüyerek salona girdi. Arkadaşları tel kafesin önünde bulunan sandalyenin üzerine oturmasına yardım ettiler. Üstad hal hatır sorduktan sonra ondan iki elini de bastona benzer cihazın kulpuna koymasını istedi. O da aynen öyle yaptı. Daha sonra üstadın isteği üzerine yemlerin bulunduğu kap tel kafesin yanına getirildi. İçindekiler yakındaki küçük kaba döküldü. Küçük balık küçük tanka girer girmez yakındaki kapta bir kargaşa çıktı ve açgözlü balıklar sert bir şekilde dövüşmeye başladılar. Böyle ki onların hareketleri sonucu tüm küçük su deposu titremeye başladı. Aynı anda tam karşısında bulunan komutanın elleri de kasılmıştı. Balıklar iki depo arasındaki tel örgü duvardan başlarını iterek avlara ulaşmaya çalışıyorlardı. Bu arada hasta avuçlarının içini kurpa bastırmaya devam ediyordu. Birden yavaş yavaş ağrılarının hafiflediğini hissetti. Bu durum yaklaşık 5 dakika kadar sürdü. Ardından hastanın gözlerinde yavaş yavaş mutluluk ve sevinç işaretleri belirmeye başladı. Üstad iki deponun arasındaki bariyeri kaldırdı ve nihayetinde aç balıklar avlarına ulaştılar. Evet, böylelikle ilk tedavi seansı son bulmuştu. Hasta birkaç rahat nefes aldıktan sonra başkalarının yardımı olmadan ayağa kalktı. Daha önce hareket ettiremediği ellerini hareket ettirmeye başlamıştı. Komutan birden mutluluktan doktoruna sarılmak istedi. Ama bu Ali ona engel oldu ve şöyle dedi. Galiba daha iyisiniz. Ama bu sadece ilk seanstı. Ve bu işlem bir ay boyunca haftada 2 kez olmak üzere bu şekilde tekrar edilmesi gerekir. Şimdi eve git, ağır ve yorucu işlerden uzak dur ve beslenmene de dikkat et. Ayrıca her gün vücudunu ılık suyla masaj yap. Bu sözlerin üzerine hasta büyük bir mutluluk ve sevinçle hastaneden taburcu edildi. İçeri girdiğinde başkalarının kollarına yaslanarak zorla yürüdüğünü gören insanlar, giderken onun kendi ayakları üzerinde hiç kimseden yardım almadan yürüdüğünü görünce şaşırıp kalmışlardı. Beyaz cübbe ve stajyer şapkaları giyen öğrenciler, üstadın ders verdiği tıp salonuna girdiler. Ardından bir süre sonra bu Ali de yanında birkaç doktorla birlikte salona girdi. Öğrenciler üstadı karşılamak için ayağa kalktılar. Üstad sevgi dolu sıcak bakışlarıyla, başıyla onlara oturmaları için işaret etti. Bu Ali öğrencilerin yanına oturdu ve dersine başlayarak şöyle dedi. Bilmelisiniz ki her insanın kendine has bir duası ve mizacı vardır. Bu nedenle bu rahatsızlıktan muzdarip iki kişinin vücudunda özel bir ilacın kullanıldığı sıklıkla görülür. Aynı hastalığın farklı etkileri vardır. Çünkü bu dualardan biri soğuk, diğeri ise sıcaktır. Yani mizaçları öyledir. Üstad henüz konuşmasını bitirmemişti ki odaya bir hademe girdi. Öğretmenin yanına yaklaşarak şöyle dedi. Bir hanım kocası ve çocuğuyla birlikte sizinle görüşmek için gelmişler ve içeri girmek için izin istiyorlar. Üstad onların bu ısrarını görünce ders saatinde olmasına rağmen içeri girmeleri için izin verdi. Ve onlar da ellerinde kırmızı çiçeklerle dolu sepetlerle salona girip kendilerini tedavi etmelerinden dolayı bu Ali'ye teşekkür ederek büyük bir sevinç ve memnuniyetle salondan ayrıldılar. Ardından üstad orada bulunan diğer hekimlere ve öğrencilere hitaben şöyle dedi. Bu hastalığından sizlere bahsetmek istediğim hanımın ta kendisidir. Hastalığı akciğer tüberkülozuydu. Bu hastalık çok sinsi ve acımasızdır. Eski ve günümüz doktorlarının hiçbiri bu hastalığa bir çare bulamamışlardır. Bu hastaya çok temiz ve güzel havası olduğunu duyduğum Nevşabur'un güneşli dağlık bölgelerinde bir süre dinlenmesini, yemeğini doğal kaynamış süt, şeker ve çiçek yapraklarının karışımından başka bir şey olmamasına dikkat etmesi, çok rahat, stresten uzak ve huzurlu bir ortamda yaşamına devam etmesi gerektiğini söyledim. Tüm önerileri eksiksiz ve düzenli olarak yerine getirdiği için hasta o tehlikeli durumu atlattı. Artık yüzünde, gözlerinde ve sesinde bu ölümcül hastalıktan hiçbir eser kalmamış. Artık benim bu kişinin sağlığına kavuştuğuna olan inancım tamdır. Üstad sözlerini şöyle noktaladı. Burada söylemek istediğim şey şu ki, veremin şifasını gül yapraklarının tıbbi özelliklerinde buldum. Ve bir gün bu hastalığa kesin bir ilaç yapılırsa, bunun mutlaka ve mutlaka bir gülün yapraklarından olacağından eminim. Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları
Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।